İyi akşamlar. Evet, Ayça Ev Alikom'da bu akşam yepyeni bir programla karşınızdayız. Ama bu programın bir özelliği var. Ben ilk defa başkansız bir program yapacağım. Tabii onun hafif bir heyecanı var bende. Neyse, onu da çok eleştiriyormuşum bu arada ilk. Bu arada o beni eleştirmesin diye Levent, onu yolladım evden bu akşam.
Evet.
Evet abi, önce muhalefeti yok edeceksin abi. Demokrasi falan hikaye. Evet. Bugün aslında Ayça Ev Alikom adı üstünde biliyorsunuz evle ilgili bir program yapıyoruz. Ve ev halinin en önemli bölümü olan, nedir en önemli bölümü evin? Mutfak. Niye? En sıcak, en duygusal ve de en kokulu bölümüdür. Ve de evin bence yeryüzünde magma neyse, Levent, mutfakta da evde de mutfak o. Magma. Kaynayan magma tabii. En sıcak yeri, merkezi.
Doğru.
Ne diyorsun bu konuda?
Çok hak veriyorum sana. Çünkü bütün pişirim, ateş, alev, her şey mutfağın içinde.
Evet.
Fuoco.
Nasıl ki yani yeryüzü magmadan saf enerjiyi volkanlarla patlatıyor, mutfak da evin sıcaklığını mutfak aynı veriyor, mutfak
aynı
yeriyor.
Aynı. Evet.
Bu arada mesela Levent Alpat, kendisini biraz tanıtayım size. Ahçı. Aslında Antakyalı, doğru mu?
Doğru.
Ama İzmir doğumlu musun?
İzmir'de doğdum, İzmir'de yaşıyorum.
Bir de Antakya'da biliyorsun mutfakta.
Antakya mutfağı çok çok güzel,
çok
bir
çok
mutfak.
Meşhur. Çok ama kültürlü. İzmir mutfağı daha iyi tabii, bunu biliyorsun.
Farklı açılar.
Evet Levent, biraz şeylerini alalım. Apoletlerini, titrelerini.
Şöyle söyleyeyim. İzmir'de bir üniversitede mutfak sanatları bölümünde hocalık yapıyorum. Türkiye Ahçılar ve Şefler Federasyonu üyesiyim. Ege Bölgesi Profesyonel Ahçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekiliyim.
Vay vay vay.
Ayrıca Dünya Şefler Birliği üyesi, aynı zamanda Dünya Şefler Birliği diplomasıyla her türlü yarışmalarda, uluslararası yarışmalarda jürilik yapma belgesine de sahibim. Ha bu arada antiparantez şunu söyleyeyim, tabii makine mühendisiyim.
Bu süperdi.
Bu da işin virgül kısmı. Ama bu işi tabii hobi olarak başladık. Çok severek yaptığım bir iş.
Peki ilk nasıl başladın? Bu İtalyan kültüre mi gidiyordun sen?
İtalyan kültürde şöyle oldu. Ben yemek yapmayı çok seven bir insanım. Hep arkadaşlarım gelir, hadi bir lahmacun yapalım, hadi bir tavuklu pilav yapalım, hadi bir şey yapalım. Herkese yapardım ben yemekleri. İtalya'yı geziyoruz. O zaman İtalyanca bilmiyorum. İşte Fransızca ile İngilizce ile idare etmeye çalışıyoruz.
Fransızca
İtalya'da. San Giuseppe mezunuyum. İtalya'da böyle bu lisandan çakılınca, kimseye derdimizi anlatamayınca dedim ki ben İzmir'e gelir gelmez doğru İtalyanca öğreneceğim. Bir lisanım daha olsun. Geldim İzmir'de İtalyan Kültür Merkezi'ne, Centro'ya müracaat ettim. Orayı okuduk, bitirdik. Ondan sonra oranın imtihanına girdim. O imtihanı da birincilikle bitirdim. Beni ödül olarak İtalya'ya gönderdiler. Tabii biz oraya gitmişken İtalya'da hemen bir gene böyle yemekle ilgili bir yerlerde kurslar yaptım. Oradan da diplomalar aldım. Şu anda aynı zamanda Maestro Cuoco diplomasına da sahibim. Yani İtalya'da şeflik yapabilirim. Orada
yani
her türlü restoran açabilirim.
Bu kadar sıfatı saydın ki yani bence dinleyiciler hafif böyle ezilmiş olabilirler. Yani bak, kendinizi çok borçlu ediyorsanız sayın dinleyiciler. Lütfen bağış butonuna sarılın yani.
Bu hobi. Hobi ama yani bu hobi koptu gidiyor şu anda. Olmayacak büyük müesseselere danışmanlık hizmeti veriyorum. Ve tabii ben profesyonelce iş aramadığım için işin üstünde koşmuyorum. Devamlı bana iş geliyor.
Tabii öyle daha iyidir zaten. Evet. Toka daha çok verirler. Yani
hocam şuraya bakabilir
miyiz? İnsanlar toka evet daha çok verir. Aça değil, toka verirler.
Böyle yani şu anda anormal yoğunum. İstanbul, İzmir, Ankara, 3 şehirde de danışmanlık yaptığım firmalar var. İsmi önemli mühim firmalar. Bunlardan dolayı da memnunum hayatımdan.
Bu senin bu kadar titrin bana şeyi hatırlattı. Çocukluğumda okuduğum benim çok sevdiğim bir çizgi roman vardı, biliyor musun?
Hangisi?
Zagor. Onun bir tane yardımcısı var ya. Onun bir sürü ismi vardı.
Chico.
Felipe, Chaitano, Lopez, Gomez, Martinez, Fernandez. Cervantes de var mı? Yoktu galiba.
Cervantes yok, o ayrı.
O Chico geldi aslında.
Chico.
Neyse, sana da bir kısa isim bulalım. Yani ne diyelim sana? Levo diyelim.
Levo.
Yani. Bu kadar sıfatın üstüne Levo. Bak sakın seni Chico'ya benzettiğimi zannetme.
Yok yok yok.
Çünkü dinleyiciler seni görmüyor. Levent benden bile uzun yani. Ben de Zagor değilim zaten. Ama ben de özendim mutfağa. Ben de bir tavalı ilah olmak istiyorum. Baltalı değil de.
Mutfak keyifli bir şey. Ve hatırlarsın senin Alaçatı'daki Il Figo restoranında da bir yemek dersi verecektik. İlk 15 kişinin geleceği söylendi. 15 kişiye göre hazırlandık. Bir baktık karşımızda 55 kişi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Gerçi becerdik, güzel
çok iyi oldu,
hallettik.
Çok iyi oldu. Bu arada bizim programda bu yemek tarifi çok yeni bir konu. Gerçi dinleyiciler bizim başkandan biraz laf salatasına alışıklar ama.
Evet.
Yani ana yemekleri pek bilmiyorlar. Bu arada... Başkanı ben söyledim değil mi? Evden yolladım.
Evet,
rahat
evet.
Olayım diye. Ama keşke başkan... yollamasaymışım ya. Ya sıkışırsam.
Sıkışmayız. Gayet güzel gidiyor.
Evet. Ne dedik mutfak için? Dedik ki yaşamın eve dağıldığı nokta, üretimin yapıldığı. Ya sonra ne oluyor? Mutfakta üretilenler bir masada toplanılıyor.
Ve bir bütünlük
birlikte
oluyor.
Vücuda katıyoruz.
Evet.
Vücudu restore ediyoruz. Değil mi? İtalyanca'da da. Restorante veya Fransızca'da restoran, vücudu restore etmekten geliyor.
Zaten restoran lafı çok eskilere, Napolyon zamanına dayanan bir laftır. Savaştan döndüğü zaman askerler bunlara bulyon verirlermiş. Yani kemik suyu, et suyu. Restore bulyon, bulyon restore, bulyon restore. Yani restore eden et suyu verelim, et suyu verelim derken bu restoran bulyon lafından bulyon kalkıyor, restoreden de restoran geliyor. Aslında restoran restore eden yer demektir.
Evet, yani vücudu restore ediyor.
Evet, vücudu restore ediyor.
Onarıyoruz yani. Yani hep beraber böyle masanın etrafında tüketiyoruz ama sonra herkes tek tek çıkartıyor.
Evet, öyle.
Aslında hep beraber çıkarsak da güzel olur.
Roma'da var o kültür. Eski Roma'da var. Efes Antik Şehri gezerseniz orada tuvalet kültürünü görürsünüz. Yan yana dizili beraber. Kuburlar. Tabii herkes otururmuş. O zaman tabii üste giyilen kumaş sarılıyor ya. O kumaşı toparlayan oturuyor oraya yan yana. Hem alttan hem üstten muhabbet.
Neyse ben de bekledim şaşıracaksın diye. Benim çünkü soğuk esprilerime alışık değilsin. Çok sıcak bir giriş yaptık üstüne. Soğuk espri gelince bu arada tefimiz var bizim. Ben yapacağım tabii, sen bilmiyorsun. Çok kötü bir şeyler yaparsam bununla telafi ediyorum.
Kapatıcı.
Evet, şimdi İtalyan mutfağı dedik. İtalyan mutfağı genelde kaç bölümde oluşuyor? Yani benim bildiğim bir Napoli var değil mi?
Şimdi pizzanın İtalyan mutfağı evet güney ve kuzey diye ikiye ayrılıyor. Ama bunun esas... Köylü yani gerçek İtalya mutfağı dediğimiz taraf güneyde.
Çünkü güney derken Napoli'yi dahil
Napoli
ediyoruz.
Napoli ve aşağısı tabii.
Ama Sicilya apayrı bir mutfak değil mi?
Sicilya ayrı bir kültür.
Tamam.
Sicilya Akdeniz mutfağı birazcık Arap etkisi var Sicilya mutfağında hafif.
Güzel bu.
Çok güzel. İşte
bizim Güneydoğu
geliyor.
Gibi yani.
Evet oradan geliyor. Zaten yemeklerde böyle bir benzeşme var hafif. Herkes kendi kültürüne göre çekmiş ucundan. Ama bir takım yakalanan şeyler var. Çok güzel bir mutfak, çok zengin bir mutfak. Deniz mahsulü ağırlıklı.
Oh,
zeytinyağı bayılırım. Malum.
Yani bizim Ege mutfağından farkı ne? Fazla ya, hamur işi olması mı?
Hayır, fazla hamur işi. Bizde de hamur işi bol miktarda var. Tarz farklı, kültür farklı. Mesela pizza, lahmacun. Neticede aynı hamurun üstüne konan. Bizde et kültürü kuvvetli olduğu için etin üstüne gitmişiz. İtalyan onu daha değişik. Köylü mesela onu ne yapıyor? Pizza bir köylünün yemeğidir aslında. Adam deposundaki undan hamur tutar. Bahçesindeki domatesi üstüne yayar. Üstüne kekik, domates, birazcık da zeytinyağı atar fırına.
Daha da köylüsü bence bruschetta abi.
Bruschetta da aynı mantık.
Bruschetta ne abi? Kuru ekmek üzerine domates koyuyor. Bizim aynen. En sosyetik restoranlarda bunu yiyor bizim sosyetikler yani.
Pizzayı da böyle yapmadılar mı?
Ama bruschetta tam gariban işi yani.
Tabii tam gariban işi. Bunlar hep işte yeni şeye geçince, bu modern mutfak kavramına, ekmek gibi hamuru, üstünde olmayan şey yok, her şeyi koydular, pizza deyip satıyorlar bunu. Ha, böyle evet, pizza mümkün değil, olmaz yani.
Şey de mesela, bu son zamanlarda moda olan bir içki var biliyorsun.
Hangisi?
O grappa, grappa.
Grappa.
O evet, da bütün böyle bağlarda çalışan işçilere şarap yapıldıktan sonra şaraptan arta kalan posayı verirlermiş. Onlar
tabii
onu bir
üzüm küspesi.
Küspeyi distile edip içermiş fakirler. Aynen. Şimdi en sosyetik içki viskiyi solladı galiba.
Evet. Ha, güzel de bir içki ama.
Çok güzel.
Yani köylü ağzın tadını biliyormuş.
Biliyorum.
Küspe müspe ama çok güzel.
Evet. Biz bu arada Levent'te bir ortak noktamız daha var. İkimiz de karılarımızı mutfağın dışına atmayı beceren, başaran ender erkekler deniz.
Evet, doğru.
Değil mi?
Doğru.
Yani o külfeti onların üstlerinden almış olmamıza rağmen onlar yine mutlu değil.
Değil mi? Ne diyorlar? Mi? Mutlular ya.
Geçen beraber kahvaltı ettiğimizde senin eşin şöyle dedi. Ama çok kirletiyor. Ayrıca aynı şeyi benim için söyler.
Ama kirletecek yani. Mutfakta yardımcı denen bir şey vardır yani. Şefin arkasında iki tane üç tane yardımcısı vardır.
Öyle mi?
Evet.
Ben de şef keşke bir tane
toplar,
olsa.
Şef yapar o toplar. Yani bu iş böyle. Hem yıka, hem yap, hem temizle. Bu ne? Şam'da kayısı. Otur ya, yemeyin, onu da biz yiyelim arkadaşlar. Siz evet de bakın ya, bize.
Neyse. Bir de bir şeyden bahsedeceğim. Böyle benim çocukluğumda falan mutfağa hiç erkekler girmiyordu. Hatta mutfakta yani bir iki yerde böyle ben müdahale, ya bırak evin erkeği, lütfen Tony yapma falan dedi.
Evet evet. Ol. Eski kültürde tabii erkeğin mutfağa
biraz
girmesi
efemine,
tersti.
Evet. Efemine bulunuyordu değil mi?
Efemine bulunurdu. Yakıştırılmazdı. Aha. Olmazdı ama şu anda bu iş patladı. Yani mutfakta yemek yapmak büyük keyif.
Sen deli misin? Şimdi yemek yapan bir adam motosiklete binenden daha çok etkiliyor,
evet,
kadınları.
Evet evet evet.
Değil mi?
Yemek birinci sıraya çıktı.
Sen mesela bu yemek kursları veriyor musun hiç?
Veriyorum, veriyorum.
Tam kimler geliyor çoğunlukta?
Vallahi erkek çok geliyor. Çok erkekler geliyor. Akşam da eşime şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hocam şunu da öğretir misiniz? Bir programımız var da biz de programın üstünden gidiyoruz. Ben yemek derslerinde birazcık sertimdir.
Öyle mi?
Evet, çünkü gevşek bıraktığın zaman iş hemen suluğa
kaçar
gidiyor.
Evet, suluğa gidiyor.
Evet, onun için biraz sıkı tutuyoruz onu. Sonradan da teşekkür ediyorlar ama. Bir dahaki derse gelip söylüyor
zaten
beyler.
İyi öğretmenin en sevmediği şey devamlı öğrenci kalan insanmış. İyi öğretmen
evet,
onu sevmezmiş yani.
Doğru.
Evet. Bu arada bizde öyle bir şey yok. Efemine falan değiliz değil mi? Gayet
yok, öyle
straightiz yani.
Her şey yolunda Allah'a şükür.
Yani kadını mutfaktan atan erkekler dediniz. Yatak odasından değil.
Yok canım, o kadar değil tabii.
Evet. Peki bugün biraz da bizim Türkiye'ye gelelim. Hı-hı. Türkiye'deki ana mutfaklar ne? Bir Ege mutfağı var.
Ege mutfağımız var. Ya bizim Türkiye'deki yemek yelpazesi çok geniş. Yani her bölgenin kendine has bir takım reçeteleri var. Kendine has kültürleri var. Mesela Güneydoğu Anadolu'ya gidiyorsunuz, bir kebap kültürü. Güneyde bir kebap kültürü. Hakikaten çok güzel, çok lezzetli.
Ve en çok tutan o şu anda değil mi? Maalesef. Maalesef diyorum çünkü geleneksel olan o değil.
O bölgenin geleneği o.
Mesela ben tencere yemeği seviyorum abi. Ben kebap sevmiyorum.
Olabilir tabii.
Ve çok az buluyorum tencere yemeği.
Tencere yemeği
ve
artık...
korkuyorum sanki, pardon sözünü mü kestim?
Yok yok, buyur.
Yani tencere yemeği giderse kültür de gidecek gibime geliyor. Çünkü bizim annelerimizden aldıklarımız tencere yemektir.
Çok
kebap
haklısın,
değil yani.
Çok haklısın ama şu son zamanlarda tencere yemeğine, ev yemeklerine korkunç bir dönüş başladı.
Başladı mı?
Başladı.
Aman, çok iyi. Buna çok
kebap
sevindim.
Kültürü yavaş yavaş, yani insanlar aman bugün de mi kebap yiyeceğiz demeye başladılar. Hı-hı. Ve İstanbul'da falan bu o kadar güzel görünüyor ki artık ev yemeği yapan, tencere yemeği yapan, işte Osmanlı mutfağı dediler, işte Ege mutfağı dediler falan ama neticede tencere yemekleri, otlar o kadar müşteri topluyor ki yani evet, inanamazsınız. O dükkanların önünde böyle sıralar görüyorsunuz yemek yemek için. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani insanlar demek ki tencere yemeğini anlamaya başladılar. Unutulan şey tekrar geri geliyor.
Evet, bu evet, silkinen bir kültür bence o zaman.
Kesinlikle.
Değil
kesinlikle
mi?
Ama bu böyledir işte. Bir moda gelir bıktırana kadar. Bıktırdıktan sonra insanlar sıkılır. İşte şimdi Noel Cuisine, Fransızların çıkardığı. Bir müddet sonra terk edilecek gibi geliyor. Koskoca bardağın içinde iki tane çilek, bir tane şey.
Ne bu? Ben bunu bilmiyorum.
Yeni bir yemek kültürü bu. İşte soslardan uzaklaşıyorlar. Artık o ağır sosları istemiyorlar. Daha basit, simple şeylerle böyle.
Yani sosla aslında biz imdat mı demiş oluyoruz?
Yani bir noktada evet.
Teşlikti. Yani ben otların hastasıyım abi. Özellikle ben acı otları seviyorum.
Evet.
Acı çünkü radika. Acı insanı olgunlaştırıyor.
Doğru. Acı hem olgunlaştırır hem de direnç verir vücuda. Yani evet. iyidir acı yemek.
Yani bu arada bir dakika. Evet, otlar, ben bir de otları poetik, şiirsel de buluyorum abi.
Ne gibi? Yani, nasıl?
Yani ne bileyim, tarlada otlara yaklaşıyorum, inceliyorum, bakıyorum.
Evet.
Yani beni onun kendinden bitmesi, o toprağın o potansiyeli 9 ay tutup da bu aylarda salı vermesi müthiş,
evet,
güzel.
Tohumunu muhafaza edip veriyor. Otları tanır mısın toprakta?
Yani bazılarını tanıyorum tabii. Radikayı tanıyorum, ebe gömecini tanıyorum, ısırganı tanıyorum. Çünkü hissediyorum. 50 inci batıyor.
Hemen dalagandır tanıyorum zaten.
O Şevketi Bostan'ı bir türlü ya onu, iyi bir yapanı bulamadım ya da ben onun kültürlerini yedim, bir karakteristiğini bulamadım açıkçası.
Onu bir gün yapalım beraber. Hı hı. Güzel bir oto. Onu da zaten doğada görmen çok zor. O bir kök bitki çünkü. Çapayla, kazmayla çıkartıyorsun onu.
Bu trüf mantarı gibi yani.
Trüf gibi. Yani yukarıda gördüğün diken kısmıdır.
O işe yaramaz işi. Yani.
Yarar ama esas köktür. Onu kazman lazım ki dipten çıksın. Odunsu kök dipten çıkıyor.
O mu lezzetli
o
peki?
O güzel oluyor, evet. O kuzu etli, kestirmeli, ya, muhteşem hotlar, olur. Hotlar. Zaman içinde programlarımızda birer birer veririz dinleyicilerimizi sıkmadan.
Otlar, düşün bu toprağın üstünde binlerce kendinden biteni. Diye böyle bir şiir yapın. Peki bu otlar arasında bize sen bir say bakalım. Bir usta olarak neler var şu anda?
Şu anda hepsi var.
Hepsi var. Tam hepsi zamanı çıktı mı şimdi?
Tam zamanı. Bahar zaten yağmurlarla birlikte hepsi fışkırdı.
Alaçatı'da ot festivali var.
Evet. Orada.
Ve hemen bir tane kahraman seçilmiş o ot festivalinde. Bu senenin gözde otu.
Şey miymiş? Ebe Gümeci.
Ebe Gümeci.
Bu ona uygun görmüşler bu sene. Seneye iğnelik olur, öbür seneye gelincik olur.
Bu gelincik bizim bildiğimiz gelincik mi?
Yok, o kırmızı çiçek değil.
Değil, gelincik başka
ot,
bir şey.
Ot, ha. Evet, bir ot cinsi o.
Bir de gelincik niye kırmızı?
Gelincik niye kırmızı?
Çünkü eski Türklerde gelinlik kırmızıymış.
Ha, o yüzden mi gelincik adı?
Evet.
Ha, doğru.
Beyaz değilmiş yani.
Ama kına gecelerinde giyilen elbise kırmızıdır.
Kına, yani bizim bilmiyorum kültürde. Artık kına gecelerinde mi, zifaf gecelerinde mi, leke göster.
Evet. Ya şu anda mevcut otlar işte radika, turp otu, hardal filizi, sarmaşık, ısırgan, şevketi bostan, ebe gümeci, gelincik, arap saçı, kuzu kulağı.
Kuzu kulağı ama çiğ yeniyor değil mi?
O çiğ yenir. Roka gibidir o. Ha. Hafif ekşimsidir. Çok lezzetli bir ottur. Yabani kuşkonmaz, sirken, körmen.
Bu ne ya?
İstifno.
Sen bunların hepsini tanıyor musun?
Hepsini tanırım. Hepsini de yemeğini yaparım. Çok da lezzetli olurlar.
Peki bir şey soracağım. Ben buyurun. Yunanistan'da yaşarken süpermarketlerde satılan otlar vardı. Onun hastasıydım.
Horta.
Horta diyor. Aha. Vlita diye bir ot var. Vlita. Bunu biliyor musun? Vlita.
Lita.
Vlita. Veyle.
Vlita.
Aha.
Şey.
Evet. Veyle.
Veyle. Vlita, Vlita, bakalım yani o Vlita'yı tamam. Şeklini görürsem tanırım.
Şey,
tanırım.
Peki bu ebe gömeci madem seçilen ot, bunda neler yapılıyor abi?
Ebe gömeciyle çok zengin şeyler yapabilirsiniz. Şimdi ebe gömeci sarması yapabilirsiniz dolma olarak.
Dolma mı?
Evet, etli
abi
ve zeytinyağlı.
Melahat Rosa'ya öğretsene, bana hep yaprak sarma yapıyor da.
Biraz ebe gömeci şimdi toplayalım getirelim önüne yap diyelim.
Tamam.
Ondan sonra kavurmasını yaparsınız. Yumurtalı yaparsınız, böreğini yaparsınız. Ebe gömeci çok zengin, çok lezzetli bir ottur. Karışım kabul eder birkaç otla birlikte.
Ben ebe gömeci ısırgan yedim, çok hoşuma gitti.
Isırgan ebe gömeci çok güzel olur.
Peki bu otlar hepsini karıştırıp pişirebiliyor musun yani?
Pişirebilirsiniz. Karışık ot yapılabilir.
Yani sen hepsini tanıyorsun. Tanırım. O zaman bir gün seninle çıkıyoruz abi.
Çıkar toplarız.
Eskiden
mantara kadar toplarız. Şimdi mantarlar da başladı.
Hadi ya.
Tabii yağmur yağdı.
Favori mantarın ne?
Favori mantarım biraz zor bulunuyor. Kuzu göbeği.
Kuzu göbeği. Muhteşem. O Denizli tarafında oluyor değil mi?
Denizli tarafı. Bizim buralarda da çıkıyor. Hadi ya. Seferizar tarafında yavaş yavaş patlamaya başlar onlar. Nisan geldi. İyi. Ve hemen bizim toplayan arkadaşlarımız var onlara, köylülerimiz. getirirler. 1-2 kilo alır dondururum onu ben. Kullanırım. Geçen seneden var dolabımda hala 1-2 paket.
İyi, biz seninle samimi olalım. Evet. Peki onun dışında, ot dışında Ege mutfağında neler var? Şimdi bugün Ege mutfağına biraz dalalım istiyorsan.
Bugün Ege mutfağına dalalım. Şimdi Ege mutfağında malum deniz mahsulleri, deniz çok kullanılır. Ot çok kullanılır. Hmm. Tencere yemeklerimiz, güzel tencere yemeklerimiz vardır. Balık çeşidinde bayağı zengindir. Şeyle çok...
Abi ben mesela İstanbul'da 10 sene yaşadım. En çok bundan şikayet ettim. Şuraya gittiğin zaman bir sürü balık çeşidi var. İstanbul'da hep küçücük balıklar. Bir de hep İtalyanların pesce azzurro dedi. Yani pulsuz balıklar pulsuz var. Ve onlar ağır geliyor bana.
Karadeniz tuzsuz deniz olduğu için balık pulu yok. Balıklar genelde pulsuz o tarafta.
Ha, tuzdan Ege. Dolayı mı?
Tabii yani doğasına uyuyor balık. Ege'de balıklar... Şimdi tabii İstanbullu ile konuştuğunuz zaman... İstanbul'un balıkları, Marmara'nın balıkları muhteşem. Bizim burada balık mı var diyor Ege'de. Şimdi İzmirli ile konuştuğun zaman hadi canım oradaki balıklar yenir mi? Bizim burası lezzetli diyor. Yani bu tamamen bir damak alışkanlığı. Oradaki balıklar da çok
evet, herkes
lezzetli.
Alıştığı balığa güzel
diyor. Ona güzel diyor evet. Buradaki balıklar da mesela şimdi İstanbul'da bir hamsi mümkün mü çirkin demek şimdi?
Ama bu sene ben şeyden şikayetçiyim Levent. Sardalyalardan abi. Çok lezzetsiz geldi bana bu sene.
Sardalya'nın zamanını kaçırdın da onun için.
Ondan mı?
Tabii.
Yağlanması mı lazım?
Tabii. Şimdi sardalyayı ne zaman yiyeceğiz? Av mevsimi, av yasağı bittikten sonra işte yağlandığı zaman güzel oluyor sardalya. Şimdi yavaş yavaş.
İnsanların tersi yani.
Tabii. Yağını bırakıyor, yumurtayı döküyor.
Zaman, insanlar zayıfladığı zaman güzel oluyor.
Bak lezzetle güzelliği karıştırma.
Vay.
Fizik güzelliği ayrı, lezzet ayrı.
Bak şimdi bu da şey aklıma geldi şimdi mesela. Ben Yunanistan'da da yaşadım ya bir sene. Hı hı. Türkçedeki balık isimleri Yunanca'dan gelme.
Çok var benzeyen.
Çok var.
Çok var.
Mesela ne bileyim?
Barbuni.
Çipura.
Kefali.
Çipura.
Çipura.
Sipura.
Ondan sonra.
Levrek, Lavraki.
Lavraki.
Ondan Sinagrit, Sinagrida.
Sinagrida şey var.
Orfos, Orofos.
Evet.
Ondan sonra Bakalyero.
Bakalyero bizde de İzmir'le Bakalyero.
Bakalyero der. İstanbullular başka bir
tavuk
şey söylüyor.
Tavuk diyorlar.
Tavuk demiyorlar. Başka bir şey söylüyorlar. Mezgit diyor.
Mezgit de evet. Bakalyero, hmm. Mezgit de evet. Aynı cins balıklar. Doğru. Ondan sonra.
Melanuri, Melanur. O az bilinir ama. Değil mi?
Melanuri evet. İzmir bilir Melanuri. Lezzetli güzel balıktır.
Bunun dışında da
Sargozi.
Evet, Sargoz. İtalya'da mesela Çipura'dan pahalı balıktır Sargoz.
Sargoz çok güzel balıktır. İtalya çeker hep buradan.
Evet. Peki onun dışında yemekler de Yunanca'da Türkçe isimlerle anılıyor.
Ya şimdi bu kültür kim kimden almıştır? Çok
ama
karışık.
Bence biz balıkları onlardan gördük isimleriyle onlar. Onlar da yemekleri mesela yahni diyor Yunanca.
Yahni diyor.
Türkçe abi.
Dolma köfte.
Dolma diyor köfte. Dolma, köfte bu arada Arapçaymış.
Köfte. Olabilir ya yani bilmiyorum onun Arapça bilmediğim
ondan
için.
Ondan sonra mesela Yunanlı kıymalı makarna ne diyor biliyor musun? Makaroni mekima.
Mekima.
Ama kıymanın Türkçe kıyma olduğunu bilmeden söylüyor. Mesela yuvarlak...
Kıyma dalga demek çünkü Rumca.
Ha evet o dalga demek. Bu kıymayı Yunanca kıyma
bizden
diyor.
Şey
yok
yap.
Ya onlarda.
Valla şöyle bir söylenti var. Eskiden oraları hep Türk idaresindeydi ya. Oraya giden valiler kendi mutfakları için, aşçılarını da yanında götürdükleri için bu kültür bizden de oraya gitmiş olabilir gibi bir şey var, tez var.
Evet.
Bunu araştırmak bence yanlış. Sen mi bizden
ama
aldın?
Ama imam bayıldı diyor abi. Onlarda imam da yok.
İmam bayıldı diyor. O belli o bizden.
Hepsi
gitmiş.
Bizden yani. Evet. Bence bütün yemekler.
Ama yani o kültür artık harmanlanmış. Yani çok güzel bir kültür aslında. Ege Denizi iki tarafında da çok güzel. İşte politik etkenler olmasa.
Dur bakalım Avrupa topluluğuna girersek yine birleşeceğiz eskisi gibi.
E vallahi şu anda biz burada birleşmiş gibiyiz. Hiçbir farkımız yok. Bütün gün evet. Oradayız biliyorsun yani.
Sakız'a,
hafta sonu
sen çok mu gidiyorsun?
Her hafta sonu Sakız'dayım ben.
Evet. Biz bu arada bak biraz. Dinleyicilerle 23 Nisan'da bir tur yapacağız Sakız'a.
Tamam.
Levent sen de gelsene.
Geleyim.
Hem o belki o tur sırasında bir iki şey de gösterirsin.
Gösteririm tabii olur.
Mesela geçen gün mesela mutfaktan hiç anlamayana ne der mutfaktan hiç anlamayana? Abi ben yumurta bile kıramam. Sanki çok kolay bir şeymiş gibi. Ama Levent bize geçen gün bunu çok iyi anlattı. Tam yani, bunun bile bir usulü var ve yani yağda yumurta yapmak hiç sanıldığı gibi basit değil. Ben ondan etkilendim. Lütfen onu bir anlatır mısın dinleyiciye?
Şimdi yağda yumurta yapmak hakikaten bir sanat işidir ya. Yani tabii öyle ya. Ay ben yumurtayı kırıyorum. Sen yumurta bile kıramazsın. Tabii böyle bir şey yok. Yani yumurta kırmak biraz meşakkatlidir. Biraz zordur. Kıvamını tutturmak gerekir. Tabii ben şimdi böyle saydıkça dinleyiciler diyordur. Ulan ne yumurtaymış bu ya. Ne hale getirdi adam.
Ama detaya geleceksin yavaş yavaş.
Detay arkadaşlar şimdi şu şekilde. Önce bir yumurtayı kıracağımız kabı alıyoruz. İçine çok az gölge edecek kadar tereyağını koyuyoruz.
Tavanın içine yani.
Tavanın içine. Tamam. Ama gölge edecek kadar. Yani böyle hafif bir parlaklık yapacak. Ondan sonra ocağımızı en kısığa getiriyoruz. Tavamız hafif o kısık ateşte ısındıktan sonra kıracağımız yumurtayı alıyoruz elimize. Ayrı bir cam kabın içine yumurtayı kırıyoruz. Burada yumurtamız...
Niye ayrı bir cam kabın?
Bakıyoruz yumurtamızda herhangi bir problem var mı? Ha, şekli evet. Şemali tamam. Nasıl?
Yani onu direkt kıraksan o yağ falan o tava boşuna kirlenecek.
Evet
ondan mı?
Yani bir de emeğin boşa gidecek. Önce bir gör ne yapıyorsun.
Önce bir yumurta güçlüğünü ispat etsin.
Evet. Bir kendi çıksın ortaya. Onu gördükten sonra hafif kaydırarak kısık ateş üstünde duran tavamızın içine yumurtayı bırakıyoruz. Hı-hı. Ve ateşi hiç ellemiyoruz. O kısık ateşte akı,
evet,
yumurtanın akı beyazlaşana kadar ama sarısını pişirmemek kaydıyla o bembeyaz etrafı olur, sapsarı da ortası durur onun. O kıvama geldiği anda ayrı bir tavada, küçük bir tavada tereyağını eritiyoruz. Aşağı yukarı 15-20 gram bir tereyağını eritiyoruz. Erimiş tereyağın içine karabiber ve tuz koyup karıştırıyoruz. O böyle hafif pullanır. Pıt pıt pıt pıt yapar.
Oo, abi bunlar çok değerli bilgiler, evet. Ya. Bunun çok önemli detaylar.
Çok önemlidir bu. Yani kimse bilmez bunlar. Yani en usta şefe bile sorsanız yumurta böyle kırılır diye adam bilmiyorum der. Ondan sonra o kızgın yağı yumurtanın üstüne gezdirip servise çıkartırsınız. Bir böyle yapın.
Ha, bir daha pişirmeden.
Hayır, bitti. Zaten pişmiş yumurta. Orada o rengini almış, akını pişirmiş, yağı yok. Yağını da dışarıdan üstüne veriyorsunuz. Bunu yapın ve yaptığınız anda yiyen arkadaşınız hemen anlayacak. Ya bu yumurta niye değişik diyor. Ve hemen tadı belli oluyor. Hemen lezzet farkı oluyor.
Yarın kahvaltıda biz
biraz uğraştırır.
Bunu yapmalarını isterim. Bakalım farkı görebilecekler mi? Peki sahanda yumurta yapmaktan daha zor olan nedir biliyor musun?
Nedir?
Deplasmanda yumurta yapmak.
Deplasmanda mı?
Yani kendi sahanda değil yani. Kendi sahanda değil.
Ha
yani.
Başka sahada.
Ne oldu? Gözlerim büyüdü bakıyorum.
Evet.
Sahanda yumurta gibi iki göz oldu karşımda. Evet. Levent gerçekten çok değerli bilgiler bunlar. Detaylar ama
çok zaten, ince detaylar.
Ama bu detaylarda gizli zaten. Evet. Lezzet de hayatın sırları.
Zaten yemek yapmak o. Herkes yemek yapıyor. Herkesinki farklı oluyor. Mesela yemek dersinde 25 tane talebeye ders veriyoruz. Aynı ben öğretiyorum. Hı hı. Ben yapıyorum, yiyorlar. Hocam çok güzel. Aynı ölçülerle hepsi yapıyor. 25 tane ayrı lezzet çıkıyor. Hepsi ayrı. Evet. Birinin biri bir daha pişmiş, biri daha tuzlu, biri daha gevrek, biri daha çiğ. Ya hepsinin aynı şeyi söyledik. Böyle ama bu yani. El lezzeti denen şey o. El farkı buradan çıkıyor işte.
Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen Antakyalıyım dedin ama sen İzmir'de doğdun. Peki evinizdeki mutfak kültürü ne abi?
Annemle babamın evindeki mutfak kültürü annem Ege'li, babam Antakyalı ama annem artık Antakyalı olmuştu. Hmm. Antakya kültürü çok yoğundu evde. Çünkü biz çok severiz Antakya yemeklerini. Çok uğraştırıcı yemeklerdir. Fakat çok lezzetli, çok güzel yemeklerdir. Hmm. Nar ekşi ağırlıklı. Yemeklerin içine de konur o.
Nar ekşisi.
Evet evet.
Pişen yemeğin
pişen
içine.
Pişen yemeğin içine. Yemek de
hiç
pişer.
Duymadım.
Ve muhteşem şeyler çıkardı. İstersen bir tane şey bile verebiliriz yani Antakya mutfağından bir tarif ama uğraştırırız insanları zor
bu
şeyler.
Bu kadar zor ha?
Zor, zor.
Bu kadar işçilik bu zamanda.
Ondan insanlar restoranlarda yiyor işte evlerinde
peki,
yapmıyorlar.
Peki yenge nereli abi?
Eşim İzmirli.
Ha İzmirli.
İzmirli, İzmirli.
O hiç bir mutfağa ucundan, girmiyor.
O girmez mutfağa, ben yokken girer. Şimdi programdan sonra evde yemeği o hazırlıyor şu anda.
Ha yemek yemediniz daha yani.
Yok yemedik. Çünkü ben anca geldim işte ve spora gittim falan. Tabii evdeki yemek de şu anda şimdi kahvaltı sofrası hazırlanacak.
Peki bir şey söyleyeceğim. Yengeyle sana böyle ahçının anlayacağı şekilde soracağım. Yengeyle mercimeği nasıl fırına verdiniz abi? Nasıl tanıştınız?
O çok enteresan. Şimdi benim eşim üç kardeş. Ben iki kardeşini ve ailesini o kadar iyi tanıyorum ki. Hani şöyle söyleyeyim ben sana. Sakın gözlerin açılıp büyümesin. Ben bebekken Bozdağ'da tatilde annemler, ben bebeğim kucakta. Eşimin annesi babası da orada tatilde. Yani kayınpederim beni kucağına alıyor o tarihte. Oo ne güzel bebek bu falan ama, diye deseler o zaman senin damat bu.
Ama damat olacağını bilmeden.
Yok ya, tanımıyorlar, tesadüfen gitmişler. Yani tanışıyorlar ama oraya beraber gitmiyorlar, ayrı ayrı gidiyorlar. O zamandan biliyor beni. Ondan sonra işte iki kız kardeşiyle çok samimiyiz. Zaten benim çok çok yakın bir arkadaşımla evlendi öbür kız kardeşiyle. Bir gün böyle konuşuyoruz. Ya dediler işte o iki kardeşin bir de ablası var, Faruş falan. Ya nasıl dedim ablası var ya, siz yanlış biliyorsunuz, o amca kızıdır, onlar iki kız kardeş. Ya olur mu hiç öyle şey dediler ya. E dedim çok basit bu, getirin görelim. Bir gün bir yere yemeğe çıktık beraber. O geldi. İşte dediler, bu ablaları. Hakikaten öyle mi? Evet öyle. Evet ablaları çıktı, ben bilmiyormuşum abi.
Müthiş.
Ve oradan sonra yürüdü gitti iş.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yarım saati doldurduk. İstiyorsan bir kahvaltı edelim mi seninle?
Edelim.
Nasıl kahvaltı? Bir Amerika'da bir kahvaltı edelim mi?
Amerika'da. Ha. Edelim hadi.
Yani güzel bir şarkı çalalım. Amerika'da kahvaltı adı altında.
Breakfast in America.
Bravo. Breakfast in America. Bize biraz bir su içelim.
Supertramp.
Evet.
Bayılırım. No one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.
Yeah.
Evet. Bu arada ben, bu ilk program ya. Levent kardeş, şeye bakmıyor şimdi Twitter'a. Şimdi bütün sorumluluk bende ya. Çünkü ben normalde Ayça ile yaptığım zaman programı, ben kebaptayım. O bütün programı alıyor, götürüyor.
Doğru.
Ben yanında yancı yani, anladın mı? Yancının çok vakti var. Kahve yapıyorum, tuvalete gidiyorum. Ama şimdi hiç yerimden kıpırdıyorum. Twitter'a bile bakamamışım. Bayağı bir ilgi olmuş Twitter'da.
Çok
programla
güzel.
İlgili. Bu diyor, bir arkadaş diyor ki Can Şık Yıldız bu gastronotluk işi tutar diyor. Hayırlı olsun diyor. Levent Çen diyor ki ebe gümeci çayı mide hastalıklarına iyi geliyormuş. Doğru mu diyor? Duydun mu böyle bir şey?
Ebe gümeci çayı duydum ama mide hastalıklarına iyi gelmesi çok normal. Otların hepsi iyi geliyor çünkü genelde mideye.
Bir de diyorlar ki bu poşet çaylar çok sakat diyorlar. Poşet çaylarda bütün çayların altında kalan tozları koyuyorlar diyorlar.
Belli değil mi zaten yapılma şeklinden? Poşetin içine saklıyor. Tut evet. Kal.
Evet, saklı olan her şeyden korkacaksın yani... abi.
Şimdi güzel orada görünen çay varken, elini alıp bakabildiğin, bir yaprağına baktığın ettiğin çay varken, paket içinde gizlenmiş çayı alıp yapmanın bir anlamı yok zaten ya. Ne gerek var? Aynen adam öyle. Gibi demle iç.
Aynen öyle. Bir de daha çok daha kazık. Peki şöyle bir şey var. Utku Topçu da diyor ki bu Şevketi Bostan'ın pezevengi kuzu etidir.
Kuzu etidir. Başka şeyle yapılmaz.
Hadi ya, bütün tabii. Otların mı böyledir yani?
Ege'de kuzu etinle arkadaş. Ha. Arap saçı yapıyorsan kuzu etinle.
Arap Şevketi saçın Bostan
yapıyorsan
hastası.
Yapalım. Hemen senin bahçenin
sanki
kenarında var.
Sanki rakı içmiş, sarhoş olmuş ot gibi.
Anason kokusu vardır.
Anason kokusu
evet.
Var. Evet.
O çok çok güzeldir o.
Evet. Bu arada başka ha, diyor ki Levent Can abi bir yumurta yapmak için de 3 tane şey kirletirsek yenge bizi evden kovar diyor.
Ama ben bunu başta söyledim. Çok çok ekstrem bir şey bu. Fazla denemeyin. Yalnız göstermeden yapın yumurtayı. Yengeye bir sunun, yesin, ondan sonra kirlettiklerinizi gösterin.
Ya da hemen yapar yapmaz bulaşık makinesine at abi.
At, o da olur. O da olur.
Kedi bile ayıbını yok diyor biliyorsun.
Doğru.
Evet, sen şimdi yengeyle nasıl tanıştın falan. Biz aslında yaşlarımız da yakın. Sen benden bir 5 yaş büyüksün ama
evet.
Yakın sayılır.
Evet,
aynı gençlikleri yaşadık.
Tabii aynı yerlerde.
Ha, bu arada şeyi soracağım. Temin sana hani mercimeği fırına verdiniz dedim ya. Hı. Böyle bir yemek var. Ben mercimeğin fırında piştiği bir yemek tarifi var mı? Bu deyim ya, nereden geliyor?
Mercimeği fırına vermek bir deyim olarak gelmiş. Mercimeği fırına verir misin? Verirsin. Yani neden? Fırınlanmış mercimek. Kuru fasulyede de vardır bu. Kuru fasulye mesela Arnavutlar pişirdikten sonra fırınlar.
Öyle mi?
Fırınlanmış kuru fasulye verirler. Böyle suyunu çektirirler. Daha helmeli hale gelir. Onu yerler. Çok güzel olur mu? Olur. Çok güzel olur.
Daha lezzet alır mı?
Daha lezzet işte damak tadına bağlı. Mesela kimisi,
benim için kuru fasulyenin en iyisi, hı hı, güveçte pişendir abi.
İşte güveçte tartışmam demek ki yani. Sen şeyi seviyorsun. Fırınlanmışı seviyorsun.
Hayır, ocakta pişecek ama fırında değil, ama güveçte pişecek.
Güveçte, ama onu ondan sonra işte fırına atıyor.
Hı, bir de hem güveç fasulye, hem fırın.
Tabii, bir de İspir fasulyesi kullanacaksın.
Biraz da pastırma var mı içinde?
Var.
Oh.
Muhteşem o. Bir de İspir fasulyesi kullanırsan.
Bu orgazmik bize.
Şeker fasulyesi top muhteşem bir lezzet. Hakikaten güzel.
Peki. Yani diyorsun ki mercimeğin fırına vermesiyle ilgili bir bilgim yok yani. Bu deyim nasıl
yani? Yani öyle bir yemek var. Mercimeği yapar fırına verirsin. Fırınlanmış.
Ama öyle bir tarif yok.
Yok yani. Nereden geldiğini şey yapan bilemiyorum onu.
Peki bir de kadayıfın altı kızardı mı denir falan? O nedir?
Kadayıf yaparken şimdi bilhassa künefede altı kızardıktan sonra havaya atılır o. Hatta şöyle bir kültürü vardır bu işin. Künefe Antakya tatlısıdır biliyorsunuz. Künefe büyük sinilere yapılır. O siniye basıldıktan sonra maltızda ya da ocakta altı kızartılır. Sonra o sini kenarlarından tutulur. İçindeki kadayıf havaya atılır. Havada döner, kızarmış kısmı yukarı.
Ne yapıyorsun?
Yukarı.
O kadar büyük şey havada dönüyor.
Tabii.
Abi büyük riske yere düşersen.
Zaten onu atamıyorsan kız vermezler.
Ama bir dakika, sigortalıyor musun yemeği?
Yemeği sigortalıyorsun. Açsın abi. Sigorta diye bir şey yok. Zaten sopayla dövüyorlar katlarsan. Çünkü yiyemiyorsun. Altı kızardı mı odur. Kızarmış kadayıfın altı çok güzel olur. Yanmamak kaydıyla. Onu da şimdi üç kağıdını buldular. Tabii pekmez koyuyorlar birazcık dibine. Pekmez renginle birlikte çok kızarmış gibi görünüyor. Ama aslında tabii pekmezsiz yapmak.
Öyle mi?
Tabii. Gerçek tereyağında, gerçek maltız ateşinde, yani hafif ateşte.
Bir de bu İzmirliler, Ege'de daha doğrusu, ot toplamak demiyorlar.
Ot ellemek.
Ot ellemek diyorlar.
Ellerler otu.
Yani bizim çocuk ergenliğimde ellemek deyince başka şeyler akla gelirdi.
Ot ellenir. Yani. Mesela burada bir kosa vardır. Bilir misin kosa ne?
Bilmiyorum. Kosanı yaptım mı demek, böyle avantayı kapmak, öyle bir argo deyim biliyorum.
Değil. Bu kosa şöyle hilal şeklinde bir bıçaktır. Hmm. Bir sapı vardır. Çayır biçersin onunla. Mesela kosa yapıp geldi mi demezler. Kosa tuttun mu? Güzel kosa tutar mısın? Böyle kullanılır mesela kosa tutmak. Ot ellemek.
Ot ellemek.
Mesela kosa yapmasını bilir misin diye sormaz herif. Kosa tutar mısın der. Ben de iyi tutarım dersin.
Yani ot toplarım mı demek oluyor?
Kosa biçerim. Yani güzel kullanırım o aleti. Güzel biçerim. Çünkü aleti güzel kullanamadım, kendini
ama
biçiyorsun.
Ama otlar böyle tek tek toplanmıyor mu? Biçerek toplanmıyor değil mi?
O çayır biçmek için. Şey, örnek olarak verdim. Anladım. Mesela ot ellemek. Ot ellenir tek tek. Toplanmaz ot aslında. Yani toplamak ağaçtan elma toplamaktır. Bunu bir bıçak yardımıyla dibine, köküne girip kesip alıyorsun. Bir sürü otun içinden. Aslında elliyorsun. Doğru bir tabir. Ot ellemek.
Doğru. Ama peki sen çocukluğuna hatırlıyor musun böyle? Bir ellemek deyince ben el tutmak falan geliyor aklıma.
Ellemek tabii yani. Her zaman ot ellenmez.
Bizim zamanımızda en önemli şey neydi biliyor musun? İzmir'de. İzmir sinemasında 2,5 seansına gitmek.
Evet.
Sende de öyle miydi?
Evet.
2,5 seansına giderdik abi. Ve o zaman böyle yeni konuşma teklif etme var mıydı sizin zamanınızda?
Tabii vardı.
Konuşma teklif etmek
tabii. Olmaz mı?
Böyle akıllı uslu kızlar baştan hemen kabul etmezlerdi.
Biraz cep telefonu derdi. Falan yok abi o zaman. Evet. SMS atamıyorsun, bir şey atamıyorsun. Her şey ağzında.
Doğru. Mesaj atmak yok.
Hiçbir şey yok. Disko Saffet'te matineye gideceksin. Matinede kapacaksın hatunu, anlatacaksın derdini.
Abi disko 18 yaşını geçmiş olmak lazım biz oralara. Biz 15-16.
Matineye giriyordun.
Öyle mi?
Ha, öğlen sabah yapıyorlar. Yani sabah demeyeyim de 1'den 3'e 4'e kadar bir seans vardı. İşte böyle gençlere, küçüklere. İçki fazla şey yapılmazdı orada.
Slow dance vardı.
Slow dance. Zaten bütün film slow dance'da. Hatunu kaptın, konuştun.
Yatay duyguların dikey tatbiki.
Aynen öyle.
Ya ben diskoyu pek hatırlamıyorum açıkçası. Ben İzmir sinemasında grup halinde biz çıkardık. Mesela hı-hı, 4 erkek, 4 kız. Genellikle de şöyleydi. O zaman İzmir'de erkekler San Jose'ye gider, kızlar da Amerikan Kız Koleji, erkekler San Jose'ye gider. Doğru. Giderdik ve bütün hikaye şeydi. Yani sinemada el tutmak.
En mühim olay.
Yani tabii. Filmi izleyen yok. Evet. Film bizim oturduğumuz yerde çevriliyor zaten. Bir de böyle grubu öyle bir ayarlayacaksın ki tam sen beğendiğin kızın yanına denk geleceksin. Böyle bir dizileceksin ki orada herkes beğendiği kızın yanına gelecek.
Zaten orada büyük bir şey, strateji var ya. Evet. Sağa saparsın, kızı denk getirirsin, araya adam sokmazsın. Hop, arkadaşın girersen öne dolaşırsın.
Evet, evet. Ben hatırlıyorum bir kere böyle bir gruba gitmiştik yine. Tam böyle hesap kitap yapıyorum. Tam kızın yanına, beğendiğim kızın yanına. Tak, annemin bir arkadaşı çıkmaz mı? Buyurun. Sinema girişinde. Grup tabii beni mi bekleyecek? Onlar yok. Bu beni lafa tutuyor. Annen nasıl, baban nasıl? Ay bilmem ne. Ya bırak gideyim. Saçımı okşuyor bilmem ne.
Bitti.
Abi de gitti dedim ben. Kaçırdık bu işi. Bitti. Bu film boşuna. Gitti, sinema parası da yandı. Çünkü doğru. Ben sinemaya film için para vermiyorum.
Filmi zaten kimse hatırlamıyor sinemadan çıkışta.
Bir gittim. Bir baktım. Kız yanına ayırmış bana. Kendi ayırmış bak.
Tamam, manyel gelmiş işte.
Manyel gelmiş. Ben tabii şimdi orada daha ama çıkma teklif etmemişim. Çünkü emin değilim kızım.
Et diyor.
Biz de tabii birden coştuk. Kız ayarlı dedi hemen yanında arkadaş. Ben hiçbir şey demedim. Valla kendi Tony gelecek buraya dedi. Tak diye ben daha gelecek program bitmeden elini tuttum.
Tamam.
Bu döndü, çekti elini falan. Ben acayip abi höt oldum.
Ya tabii birazcık cilve nasıl
yani
olacak ya?
Dedim ki hemen Ayşecik yaptım, Türk filmi yaptım. Dedim ki ya dedim bir şey söyleyeceğim. Ben senden çok hoşlanıyorum ve senin de benden hoşlandığını zannediyordum. Dedim. O da dedi ki bana ya ben de hoşlanıyorum ama sen daha bana çıkma teklif bile etmedin ki dedi.
Etmiş oldum işte.
Hayır işte o burada bir prosedür var abi.
Evet.
O prosedürü şaşmayacaksın. Bir de el tutma da acele ettim. Önce üstündeki koltuğa kol atacaksın.
Kızım, yavaş kızım. Yavaş yürüyecek o kol. Kızım.
Ne kadar çıkacağım bunu.
Doğru.
Bir de şey vardı.
Konuyu değiştirdik bak, yemekten nereye gittik?
Ama bak,
kol böreğine gittik.
Bir dakika, yemek şimdi aklıma geldi. İtalyanlar kızı tavlamakta kotta der. Kotta. Leğe kotta yani pişti.
Pişmiş evet.
Türkler de bak kız tavlamak, kızı tavına getirmek.
O tav da pişirmek demek.
Tav da pişirmek.
Tabii kotta demek.
Oradan geldik evet, oraya. Evet. Konuyla bağlantılıyız.
Bağlıyız sana. Doğru.
Değil mi?
Doğru,
sapmadık doğru. Yani.
Doğru kotta.
Güzel güzel. Güzel bir sohbet oluyor sanki. Ya da ben konuştuğum için bana öyle geliyor.
Güzel anlarız arkadaşlarımızın, dinleyicilerimizin şeylerinden, tweetlerinden anlarız ne yaptığımızı. Evet.
Bir de şey vardı abi sinemada o yer göstericiler vardı. Onlar bazen
lampucu, lambacı.
Lambacı. Tık tık. Bazen onlar dikizlerdi böyle ne oluyor diye.
Lamba yakar söndürür.
Tabii üstüne tutar lambayı.
Tutar, tık tık evet.
Bir de şey onlar tabii onlar da haklı canım sinemanın namusunu koruyorlar şimdi kolay mı? Koskoca sinemanın namusu evet. Var yani. Neyse bazen çok aşırıya gidenler oluyordu herhalde. Duyuyoruz bazen atıyorlardı sinemadan.
Evet tabii oluyor öyle şeyler.
Tabii öyle bir şeyle de karşılaşmamak için o yer gösterene arpayı güzel vereceksin baştan.
Arpayı onu güzel vereceğim bir de endazeyi kaçırmayacaksın abi. Atılacaksın niye gelmeyeceksin.
Doğru. Peki sen şeyi biliyor musun bu Alsancak'ta bir Efes patiseri hala var zaten.
Efes patiseri bu sene kapandı.
Aa.
Evet.
Bu bir tarih abi.
Tarihti evet.
Ya ben çocukluğumuzdan beri vardı. Giderdim oraya.
Evet. İşte bir anlaşmazlıktan dolayı.
Abi üzüldüm bak.
Tarih bu doğru söylüyorsun. Sevinç Pastanesi, Efes Pastanesi bunlar hep.
Üzüldüm gerçekten üzüldüm.
Şeyler tarih taşları.
Evet. Bu Efes patiserinin aslında bizi az çekmedik orada.
Tabii canım.
Çünkü niye? Biz oraya da kızlarla giderdik. Ve ellerini tutmaya çalışırdık orada da.
Las kızardı sahibi.
Abi önce kızıyordu. Önce kızıyordu. Sonra doğru. Yasakladı.
Ya doğru.
Sonra
yazı astı.
Yazı astı.
Evet gördüm.
Arkadaşınızın elini tutmak yasaktır
evet,
diye.
Evet gördüm biliyorum.
Abi bir de şey de vardı. Polisler topluyordu el ele giden çiftleri o zaman bir ara.
Yok ben hatırlamıyorum hiç.
Hatırlamıyor
öyle.
Musun?
Yok.
Neyse. peki bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Bu balıklar bir de ben şeyden şikayetçiyim bak. İtalyan mutfağında bunu gördüm hoşuma gitti. Biz tamam güzel balıklar var bizde tamam mı? Fakat biz balığı sadece ızgara yiyoruz abi bir de buğulama.
Evet.
Bir de kızartma yani balık işçiliği olan nasıl eti alıyorsun, kesiyorsun,
evet.
bir şeylerle birleştirip tencerede pişiriyorsun. Ben İtalya'da böyle balık yemekleri yedim.
Doğru,
bu konuda
doğru.
Biraz ikmale kaldık sanki sınıfta kalmasak.
Şu anda evet haklısın yani balık bizde buğulama yapılıyor, ızgara yapılıyor bir de tava yapılıyor.
Hı-hı.
Genelde toplumun eğilimi bu tarafa doğru.
Ama genelde balık komple tutuluyor hep. Parçalanıp böyle kıyma
şimdi
gibi şekiller
yeni,
oluyor.
Yeni açılan restoranlarda bu kültür başladı. Mesela Şevket'i Bostan Yatağı'nda levrek veriyorlar. Böyle yeni güzel yemekler var.
Mesela, ama uydurma yemekler bunlar.
Kötü yemekler değil ama. Yani güzel bir Şevket'i Bostan Yatağı yapıyor adam. Onun üstüne nefis bir levrek fileto koyuyor. Izgara yapılmış. İşte bu yavaş yavaş geliyor. Mesela şöyle bir yemek başladı şimdi. Dil balığına sarılmış fener şiş.
İki balık ha?
İki balık iç içe.
Aslında ikisi de beyaz
etli. Bu İtalya'da da var ama.
Fener balığı ve dil balığı ikisi de beyaz etli.
Beyaz et.
Hiç
çok
yağsız.
Çok da güzel oluyor. Evet çok da güzel oluyor.
Fener balığı İtalyanca Coda di Rospo.
Coda di Rospo ne?
Şeyin kuyruğu, Rospo'nun kuyruğu.
Rospo'nun kuyruğu.
Çobalın kafası komple çöpe gidiyor.
Evet, evet, evet. Şu kadarcık küçücük bir yeri yenir. 5 kilo balık alırsın, 2 kilo et çıkmaz.
Evet. Peki Levent, bir bu ot zamanında, ot zamanındayız, güzel böyle otlarla pişen bir tarifin var mı?
Güzel bir tarif verelim. Tam da zamanı ya, şu anda. İç baklalı turp otu filizi.
Vay.
Bu çok basittir. Zor bir yemek değildir ama çok lezzetli bir yemek. Yemek demeyeyim ben buna. Salatadır bu. Şimdi malum yaza doğru yelken açtık. Artık bir takım fazlalık kiloları bırakmak lazım. Kışın birikenler. Bunlar için de işte böyle salata türü yeşilliğe yönelmemiz lazım. Bunu böyle ben basit bir tarifle vereyim.
Tamam.
Bunu anlamayan dinleyicilerimiz varsa tekrar bize sorsunlar. Biz anlatırız. 500 gram bakla içi.
İç bakla ama onun zamanı geldi mi?
Bakla başladı artık şey yapmaya.
Ama kendi başladı, tazesi başladı. İşte içi daha
taze biraz sonra başlar. Yani Bu önümüzdeki ay yavaş yavaş iç bakla başlar. Yalnız baklanın içi dediğim iç bakla değil. İçin içi.
Ha.
İç baklayı çıkartacaksın. Onun üstünü incecik yaracaksınız. Onun da kabuğunu alacaksınız. İçinden Antep fıstığı yeşil renginde bir bakla çıkacak. İşte lezzet küpü orada.
Hadi ya.
Mesela 3 Michelin yıldızı restoranların ana yemeklerinden biridir. İçin içi.
Bir de bu baklaya alerjisi olanlar var biliyorsun.
Çünkü baklada hafif zehirleme özelliği vardır. Mesela zeytinyağlı baklaya yoğurt döküp yersin. Sarımsaklı yoğurt bilhassa. Neden?
Zehirlemeyi kesmesi için. Ama Girit'te böyle yemiyorlar. Hiç yoğurt yemiyor. Koymuyorlar.
Bizde yeniyor. Bunun için yenir. Zaten Yunanistan'da, İtalya'da yoğurdu pek yemeklerde görmek evet, istemiyorlar.
Abi. Ama ben
burada bizde var.
Ben bunu kabul edemem abi. Yoğurt kadar yakışan bir şey var mı?
Yemeğe bence de çok yakışıyor.
Baklaya.
Evet,
ondan
evet.
Ondan sonra ıspanağa.
Her şeye çok yakışıyor.
Melat Dursan'ın yaptığı şeye yaprak sarmaya.
Yaprak sarmaya. Şimdi tarifimize devam ediyoruz.
Ayça da bu mutfakta Ayça kötü.
Yapamıyor mu?
Yapamıyor abi.
Biz ona ders verelim.
Bu arada bak bu mercimeği fırına vermek, bizim bu Levent Şen var. O da her şeyi bilen bir dinleyici. Her radyo programına Allah öyle bir dinleyici baksın.
Ne güzel.
Diyor ki kız elinde bir tepsiyle mercimeği fırına götürmek için evden çıkıyor ve pişmesini bekleyip gelecek ki o arada da tenhada erkekle
tamam,
buluşuyor.
Tamam, tanışma böyle oluşuyor. Aha, demek ki.
Anladın mı?
Mercimek fırında bahane pişiriliyor. Yani. Evet, mercimek bahane olmuş burada. Ha, teşekkür ederiz.
Evet, tarifimize
devam ediyoruz. 500 gram iç bakla, 500 gram turp otu filizi. Yani bu turp otu filizini pazarlarda satın alabilirsiniz. Bunu topluyor köylü.
Turp otu değil yani.
Turp otunun filizi. Filize kalkmış hali. Turp otu filizi, 2 adet limon, 3 diş sarımsak, göz kararı zeytinyağı ve tuz. Şimdi ne yapıyoruz? Otları ve baklaları iyice temizliyoruz ve yıkıyoruz. Otlar zaten filiz olduğu için çabuk yıkanıyor. Çok fazla kumla ilgisi, toprakla ilgisi yok yukarıda durduğu için. Bunları kaynar tuzlu suya atıyoruz.
Bir dakika. Önce kaynatıyoruz sonra atıyoruz değil mi?
Tabii. Su kaynayacak.
Ha, bu önemli bir detay.
Kaynadıktan sonra tuz atacağız suya.
Evet. Niye kaynadıktan sonra? Çünkü tuzu önceden atarsan suya suyun kaynaması gecikiyor.
Doğru. Ondan sonra kaynamaya başladığı zaman turp otu filizlerini ilave ediyoruz. Bunları haşlıyoruz, alıyoruz. Ondan sonra iç baklalarımızı atıyoruz. Yalnız iç baklalara çok dikkat edelim. Çok çabuk haşlanır. Yani onlar küçük olduğu için toplayamazsınız. Bir süzgünün içinde isterseniz sıcak suyun içine bırakın. Süzgüyü komple alın. Spagetti makarna yapar gibi.
O kadar çabuk mu pişiyor?
Çabuk pişer. Yani 5-6 dakika sürmez bile. Çok fazla pişti mi de tadı bozulur. Onu da bozmamak lazım.
Kaç dakika mesela tahmini?
Vallahi işte 4 dakika 5 dakika. Zaten bir tane ağzına atıp baksın. Kendi diş tadına, ağız tadına geldiği zaman.
Çok pişmese de bir şey olmaz abi.
Olmuyor tabii. Zaten pişmemiş çiği bile çok lezzetli. Sonra bunların hepsini sıcak olarak bir tabağa alıyoruz. Ve karıştırıyoruz bunları. İkisini bir. Demin söylediğimiz limon. Sarımsakları dövüyoruz. Dövülmüş sarımsağı limon suyunu ilave ediyoruz. Zeytinyağı ile birlikte karıştırıyoruz. Bunu bir sos kıvamına getirdikten sonra bu karışımın üstüne ilave ediyoruz ve bunu afiyetle yiyoruz.
Çok iyi. Yoğurt var mı?
Hiçbir şey yok. Sadece vinaigret sos gibi. İşte zeytinyağı, limon. Yani limon vinaigreti yapıyoruz aslında. Zeytinyağı, limon, sarımsak ile.
Vinaigret abi açıkta olmuyor.
Vinaigret Fransızların kullandığı bir sostur. Vinaigret
Fransızca sirke demek.
Sirke. Vinaigret sos da sirkeli sos. Şöyle oluyor. Ölçülerini vermeyeyim şimdi, uzun iş o. Zeytinyağı, limon, az sirke, biraz hardal, tuz, karabiber. Bunu karıştırdığınız
zeytinyağı,
zaman.
Zeytinyağı, limon, tuz, karabiber, sirke.
Ve hardal.
Hardal önemli.
Aha.
Dijon hardalı mı?
Dijon hardalı.
Bir bunu de bu karıştırıyoruz. Türkiye'de yapılan bir hardal var. Çok acı. Ben onun hastasıyım.
Ev hardalı. Evde yapılır o.
Ev ama adı ne? O markası var onun hatta.
Şimdi o hardal tozudur önemli olan.
Evet, hardal tozu zaten. Bu acayip acı. Bu Kadıköy'deki sosisçiler satıyor onu.
Ben yaparım onu sana ya.
Öyle mi?
Muhteşem yaparım. Atina Sakız'a gittiğinde orada var, çok güzel.
Hadi ya.
Tabii. Toz hardal. O tozu al gel. Burada biz onu hemen yaparız. Burnundan çıkıyor insanın yediğin zaman.
Evet evet. Çok güzel oluyor. Çıksa iyi, kulaklarından da çıkıyor.
Ama lezzetli.
Lezzetli.
Çok güzel oluyor.
Bir de şeyi arttırıyor. Kan dolaşımını arttırıyor.
Tabii tabii, kesinlikle.
Libidoyu yükselttiği bile söyleniyormuş.
Doğrudur.
Arkadaşım doğrudur. Söyledi. Benim doğrudur, başıma doğrudur. Gelmedi de.
Ve acı biber de öyle. Acı biber de çok faydalı bir şey yani. Ben de tavsiye ediyorum.
Hı-hı. Mideye zararı yok mu?
Vallahi biliyorsunuz Adana Antakya tarafı korkunç acı biber tüketir. Ne mide hastalığı var, ne basur var. Hiçbir şey rastlamıyorsun insanlarda. Yok böyle bir şey. Yani alışık olmayan vücutta tabii bir takım hasarlar herhalde veriyordur ama artısı çok fazla.
Peki sen Antakya'yı gördün mü hiç?
Tabii.
Peki Antakya Hatay mıdır? Ayrı mı bunlar?
Antakya Hatay'dır değildir de. Şimdi şöyle, Antakya ile İskenderun'un birleşimi Hatay şehri.
Bir dakika şimdi.
Antakya
bir de İskenderun çıktı. İskenderun
daha önce Antakya'da.
Büyük İskender mi kurmuş burayı?
İskenderun'u.
Büyük İskender'i
İskenderun kurduğu şehir mi?
Galiba
İskender öyle. Geçti orada. Evet, tabii.
Evet, üçlü var yani. İskenderun, Hatay veya şey.
Hatay yok. Hatay, İskenderun, Antakya'nın ismi.
İkisinin İki ortak ismi.
İkisinin birleşimi Hatay şehri.
Anladım.
Antakya ayrı, İskenderun ayrı. Önce İskenderun'a gelirsin, sonra Antakya'ya geçersin.
Hangisi daha güzel?
Bana sorarsan tabii Antakya güzel. Çünkü Antakya'da bir de korkunç bir kültür birikimi var.
Biliyorum ya, mesela ben kiliseye, din dersine gittiğim zamanlarda ders. Bize zorla öğretirlerdi bu Antakya'ya yazdığım mektup falan diye. Evet, Antakya evet, Hristiyanlık evet. zamanında çok önemli bir dini merkezdi.
Evet.
Ve
çok önemli.
Üç din bir arada yaşıyor değil mi?
Antiyokya evet. işte adı. Üç din bir arada yan yana duvarları, böyle bitişik duvarlarda herkes dini görevini yerine getirir. Kol kola da dışarı çıkıp gezerler. Yemek yerler, muhabbet ederler. Yani bu kadar evet, ileri bir kültüre sahipler. Güzel bir yer, çok güzel bir yer.
Bir de geç katıldı değil mi Anavatan'a?
Evet, Atatürk aldı orayı. Sonradan katıldı.
Suriye'de
orası.
Suriye'de evet. Bu Fransa'nın hediyesi diyor Suriyeliler. Kızıyorlar biraz ona.
Olabilir, doğru.
Hı? Peki bu Antakya'da üç din dediğin Yahudilik, Müslümanlık?
Şimdi Antakya'da aslında üç dinden fazla da din var. Müslümanlık var. Mesela Antakya'da
ama hangi mezhepler var? Şiilik, Alevilik, hepsi Alevilik.
Aleviler var tabii. Alevi çok var. Ondan sonra şeyler var. Hristiyan Araplar var.
Bu da enteresan.
Hristiyan Araplar var, Müslümanlar var. Aleviler zaten Müslüman olarak kabul ediyoruz onu. Hristiyanlık, Müslümanlık, bir tane daha var. Bu ne o lisan, o dinin adı, şunun gelmiyor hatırıma. Üç din yan yana orada ibadet ediyor.
Yezidilik mi yoksa?
Yok, değil değil.
Evet. İyi, çok iyi. Bence güzel bir program oldu.
Güzel gidiyor, yürüyor.
Güzel geriye dönüşler de var. Daha da güzelleşti.
Daha ilk programımız bu.
Daha
tabii
program,
biz burayı şimdi
açılacağız.
Doğru. Şeyden.
Ama sen çok rahatsın abi. Sen hatta benden rahatsın. Ben sana söyleyeyim mi?
Vallahi.
Evet.
Çok program yaptığımız gibi televizyon programları falan devamlı o bakımdan artık.
Vallahi çok sağ ol ya. Yani bizim radyo için bir şansın gerçekten.
Ha, çok mersi.
Senin için de bizim radyo bir şans herhalde.
Evet. Yani bu karşılıklı mı?
Win-win yani. Şimdi win-win. Moda bir deyim var ya. Win-win.
Doğru.
Okey. Tamam, o zaman bugünlük bitirelim.
Tamam.
Çok çok sağ ol geldiğin için.
Ben çok teşekkür ederim.
Bu arada isim bulamadık daha programa. Ama biliyorsun böyle çocuklar var. Hayatta bu da var. Önce tabii, çocuk tabii, doğuyor tabii. Sonra ismi konuyor.
Evet. Bu ilk programdı.
Tabii bir ilk. Mesela İtalya'da Esposito diye bir isim var. Esposito. O bütün kilise avlusuna verilen çocukların ortak adıdır, biliyor musun?
Güzel bir isim.
Esposito, onlara isim vermek için düşünmezler.
Evet.
Bizim programa da zaten piç bir program olsun istiyorduk.
Tamam.
Böylece oldu. Adını daha sonra koyacağız.
Daha sonra koyalım.
Acelemiz yok.
Bir de dinleyicilerimizden de bekleriz.
Evet.
İstedikleri, sevdikleri isimler varsa onları da bir gözden geçirelim. Onları da koyabiliriz.
Tamam. Süper.
Oldu.
Okey Leventçim, çok çok sağ ol.
Ben çok teşekkür ederim.
Hadi.
Çok mersi.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Bu akşam Yelda Hanım da olacak. Onu da kaçırmayın. Onun da saatini söyleyeceğiz. Ha, bu arada ben programı heyecandan şey yapmayı unutmuşum. Twitter'da lanse etmemişim.
Ha, Twitter'sız.
İlk defa da ama evet. İyi, Allah'tan olsun. Şimdi şey yapacağız. Arşive ekleyeceğiz. Onu unutmadım ama. Okey.
Tamam.
İyi akşamlar.
Çok mersi. Görüşmek üzere.